Herkese merhabalar. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Bilimler Mi Podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum Zeynep Elçin. Bu bölüm bizim için oldukça özel çünkü aslında Zeynep'in de hostu olduğu İhtiyacım Varsa Podcast'inde de yayınlanıyor aynı anda. O yüzden cross bölüm olacak. Dediğim gibi bizim için böyle biraz heyecanlı. Ve ilk defa fiziksel olarak alıyoruz bu kaydı. Benim kanalımdaki ilk fiziksel kayıt, o yüzden böyle benim için çok çok kıymetli. Senin için o kadar yenisi, benim için o kadar yeni. Ben seni Kredi Kayıt Bürosu'nun bu şeyinden tanıyorum. Hayalini Gerçekleştirme Yarışması'nın 2021 ödül kazananlarından. Ben de o sıralar Goin'deydim, oradan tanıyorum. Ama zaten şu an girişimcilik ekosistemine herhangi bir etkinliğe gittiğimizde seni ya da girişimini duymamak mümkün değil. Ben dediğim gibi işte seni oralardan tanıyorum. Ya aslında Zeynep bir girişimin kurucusu. Kullanılamayan eşyaların güvenli bir şekilde kiraya verilebildiği ve ihtiyaç duyulan ürünlerin kiralanabildiği bir platform olan Varsap'ın kurucusu. Daha önce hem kurumsal, hem startup, hem yatırımcılık, hem de vakıf dernek gibi alanlarda böyle deneyimleri olan biri olduğu için de bugün ben hem onun kariyer yolculuğunu ele alacağımız için hem de özellikle Varsap'ın böyle süreçlerini ele alacağımız için çok heyecanlıyım. Fazla sözü uzatmadan Zeynep'e söz vermek istiyorum. Zeynep hoş geldin.
Selamlar. O zaman çapraz yayın olduğu için sen de hoş geldin İhtiyacım Varsa podcastine. Benim için de çok tatlı bir davet oldu. Çok teşekkür ederim. Böyle keyifli seninle yüzle sohbet etmek de çok tatlı olacak. Sen de hoş geldin.
Ben de hoş buldum. Teşekkürler. Benim için şey bu arada, yani dinleyenler için de şimdi dinlerken bir şey olmasın. Biz burada yan yana oturuyoruz ya. Oradan sana söz atacağım, sana bakıyorum. Bir yandan podcast kaydı alıyorum. O yüzden benim öğrenmem gereken bir süreç olacak mı? O zaman hızlıca bir şeyle başlayalım. Ben seni böyle biraz tanıttım, hani aslında bir yarışmadan tanıdığımı, bir girişimin olduğunu. Biraz da şeyden bahsetmiştim, farklı alanlar deneyimin olduğunu. Senin kariyer hayatın nasıl başladı? Nerelerde staj yaptın? Neler öğrendin? Ve şu an kendi girişimini kurana kadar süreç nasıl gelişti? Biraz da böyle genç profesyonel kariyer hayatına bahsedebilirsen süper olur.
Hemen söyleyeyim, bence bu dinleyenler için hem de senin konseptine, podcast'ın konseptine bence uyuşan bir match'im. Çünkü burada ben ekosisteme 18 yaşında girdim. Daha üniversitemin ilk yıllarındayken ne yapacağımı bilmiyordum. Ekonomi ve finans mezunuyum bu arada. 2 sene önce mezun oldum. Ve her sene yüz binlerce ekonomi ve finans öğrencisi mezun oluyordu. Ve ekonomi ve finans öyle bir şey ki iktisat okuyan da, işletme okuyan da aynı meslekleri yapabiliyoruz. O yüzden rakibim çoktu. Ve buradayken aslında startupta çalışayım diye değil de beni deneyimsiz bir şekilde hem nerede olabilirim deneyimim yokken hem de nerede iş öğrenebilirim, kendimi geliştirebilirim diye böyle gerçekten araştırıyordum. Ve bir startup'a denk geldim. Keyworks Kulüçka Merkezi'ndeki bir startup'a denk geldim. Othersap diye. Orada 1,5 yıl çalıştım ve Excel bile kullanmayı bilmiyordum. Her şeyi baştan öğrendim. Sonrasında startup'ı çok sevdim. İşte istediğimde sürekli çalışıyorum. Rahat, esnek saatleri var. Her şey çok keyifli. Ekip arkadaşlarım aynı yaşlardayız. Neredeyse onlar da üniversite öğrencisi. Çok keyifli geçiyor falan. Ve çok şey öğreniyordum. Dediğim gibi benim için bir okuldu. Sonrasında çok sevince, bu arada startup'a giderken herkes şey diyordu arkadaşlarım. Zeynep boş zamanı var. Gel işte çay kahve içemine gidiyorsun. Zaten para almıyorsun falan, ama şu an dönüp baktığımda iyi ki gittim. Ben okuldan çıkıp çantamı alıp işte okula gitmediğim günlerde oraya gidiyordum. Ücretsiz bir şekilde çalışıyordum. Bir de o zamanlar çok da startup ekosistemi hem büyük değildi, bu kadar yatırımlar yoktu ve gerçekten ücretsiz çalışma modeli çok okeydi. Tabii ki ekonomik koşullardan da dolayı. Sonrasında da startup'ı çok sevince Bahçeşehir Üniversitesi'nde başka bir startup'ta çalıştım. Orada da çok keyifli geçti ve startup deneyimlerimden sonra hem ekonomi okuduğum için hem startup ekosistemi hala çok yaygın değildi ve memur bir aileden geliyordum. Çünkü benim için en iyi biçilmiş yol ve benim öğrendiğim şey bir iş şirkete girip çalışmak, sabit bir gelir, iyi bir hayat. Ya kendimi sürdürebileceğim iyi bir hayat standartında çalışmaktı. Çok haklılardı bu arada. Ben de belki çocuğum olsa böyle düşünebilirdim. Çünkü onun geleceğini düşünüyorsun. Sonrasında ne yapmayacağımı bilmiyordum. Tüketim Vakfı'nda çalıştım. Yine ücretsiz bir şekilde gönüllü olarak gittim. Acaba dernekte mi çalışmayayım, CV'm bir de olsun. O zamanlar mesela CV'yi çok önemsiyordum. Benim için çok önemliydi. Sonrasında sınıf arkadaşlarımın ve okuldaki arkadaşlarımın da bence çalışmak istedikleri, kurumsalda çalışmak isteyen herkes de girmek isteyeceği Siemens'e gittim. Bir Alman şirketine. Orada finans ve muhasebe departmanında çalıştım. Kurumsalı gördüm. Gerçekten kurumsalı görmek startup yapan bir insan için çok önemli. Çünkü bazen siz de startup yaparken ya acaba kurumsal mı gitsem, çok zor anlarda o soru işareti başlarda olabiliyor. O zaman orayı görünce neden gitmeyeceğini görmüş oluyorsun. Sonrasında oradan çıktıktan sonra da yatırım tarafında çalıştım. Tarvan Ventures'da. Tarvan da benim için bir okuldu. Masanın diğer tarafında olmak, startup'ları dinlemek, dinlemek, startupların rakip analizini yapmak ya da startupları o tarafta bir karşı taraf, yatırımcı tarafıyla dinlemek çok kıymetliydi. O Tarven'den sonra Barsep tarafı başlarken başka bir şirkette, daha İngiltere bazlı bir şirkette 3 ay çalıştım dijital marketing tarafında ve ondan sonra artık baktım ki Barsep'te işler büyüyor. Herkesin yine isteyeceği bir şey olan İngiltere tarafına yönüm kayabilirdi. Böyle bir göç olarak o tarafta kayabilirdi ileride. Çünkü İngiltere bazlı bir şirkette, Türkiye ve İngiltere. Ama ben dedim ki Türkiye'de startup yapacağım. O yüzden de Barsep şu an devam ediyor.
Challenge seviyoruz.
Biraz evet, çünkü Barsep anlatırken de şey diyorum. Alışagelmiş ticaret alışkanlığı değiştirmeye geldik. Biz alışagelmiş insanlar değiliz. Bence en temel sebebi de bu.
Harika. Böyle şeylerden bahsettin. Yani bence hani akış çok iyi. Dediğin gibi startupta çalışmış birinin kurumsal görmesi, orada o yapıyı seviyor mu, sevmiyor mu denemesi ya da şey açısından da çok kıymetli. Hani gün sonunda girişimler kurumsallarla işbirliği yapıyorlar. Evet. Onlar nasıl bakıyor o tarafa? Onlar içeride nasıl bir hani kıvılcımları var? Onları görmek açısından çok kıymetli. O yüzden o deneyimlerin gerçekten tamamlayıcı olmuş. Peki şey, kanal itibariyle hani şeyi konuşuyoruz biz de kuşağın kariyer yolculuğunda nasıl olduğunu. Sen startupları aslında şeyden hani tanıştım, etkinliklerde hani katıldım gibi gibi. Bu şey tarafına, işte kurumsal tarafa ve o yatırımcılık tarafına nasıl girmiştin? Yani şöyle cidden soruyorum, hani hangi platformdan başvurmuştun, işte hani kimler aracılığıyla? Çünkü şey oluyor, gerçekten özellikle çıktığında hani okuldan ya da başlamaya çalıştığın noktada bilmiyorsan, ben şunu istiyorum, ben ya atıyorum ben tasarımcı olacağım, evet, ya da ne bileyim ben şunu olacağım demiyorsan çok şey bir nokta. Nereden başlayacağım? Kimle tanışacağım? Kim beni buraya yönlendirebilir? Büyük bir okyanus. O yüzden senin için nasıldı oralar, onu merak ediyorum.
Bunun sorusu bize çok geliyor. Genç olduğumuz için. Nasıl yaptınız? İşte nasıl başladınız vesaire. Startup için şunu söyleyebilirim. Kurumsal için de geçerli ama startup tarafında beğendiğiniz bir startup'a, orada benim ilk girdiğim startup'ta ekip arkadaşı aramıyorlardı. Ben mesaj attım. Ben görmeden 3 ay önce yine ekip arkadaşı almışlar ve kapatmışlar. Dedim ki hani ben sizi gördüm. Yeni gördüm. Çok beğendim. Ben size başvurmak istiyorum falan, böyle yazdım. Ve CV'mi gönderdim. O yüzden bence o tarafta kapmak, almak, yoksa da almaya çalışmak ya da o kişinin, atıyorum iş alacak kişi şu an iş tarafında birini aramıyor ama aklında kazanırsınız. İş ilan çıkmadan başvurmak da bence çok kıymetli. O yüzden bence biraz girişken olmalılar. Ben bu tarafta her zaman girişken olmaya çalıştım. Dediğim gibi bu tarafta hani bir şeyleri yapmaya çalıştım. Kurumsal tarafta da yine çok şanslılar ki teknolojide LinkedIn tarafında, işte başka şey taraflarında, sitelerde iş ilanlarını bulabiliyorlar. Ama bunun öncesinde yine diyorum ki çok üzgünüm ekonomiden dolayı, evet, ama ilk başta stajlarından para almıyorlarsa, ilk stajlarında, ikinci stajlarında yine de yapsınlar. Çünkü orada belki alacağı 3000 lira ilk aşamada ya da almayacağı 3000 lira onun bir sonraki aşamalarda belki çok iyi bir yere gireceğine engel olabiliyor. O yüzden de ilk tarafta ücretsiz çalışın. Farklı şeyler yapın. Ücretsiz çalışın. CV'nizi doldurun. Sonrasında da işi öğrenin. Sonrasında da kendi istediğiniz yerlere gidin. Bu tarafta dediğim gibi startuplar bence öğrenciler için bir nimet. Çünkü bir startupta her işi yapıyor. Benim ekip arkadaşım community de lead ediyor. Aynı zamanda markalar tarafına da bakıyor. Veriler tarafına da bakıyor. Ona öğretiyoruz. Bu arada bizim ekibin %90'ı üniversite öğrencisi. Geçen sene konuşsaydık %99'u derdim. O yüzden de üniversite öğrencileriyle çalışmayı, onları anlamayı çok iyi biliyorum. Bu arada bence founder'lık, co-founder'lık tarafında da bu çok önemli. İlk önce biz startup yapmadan önce startupta çalışın. Empati yeteneğiniz gelişiyor. Ekip arkadaşına neden 12'de iş için yazmayacağını öğreniyorsun. Çünkü sana zamanda yazdılar ki onu deneyimledin, ne hissedeceğini. Ya da ona bir şey söylerken nasıl demen gerektiğini düşünebiliyorsun. O tarafta yine onun yerine kendini koyabiliyorsun. O yüzden önce o riske girmeden, suya direkt dalmadan bir öğrenin, yüzmeyi öğrenin. Zaman, bu podcast dinleyenler için özellikle de diyorum. Genç olmak çok büyük bir avantaj. Kaybedecek şeyiniz çok olmuyor. Bundan belki 10 sene sonra bir iş yapacak olsanız aileniz olacak, çocuğunuz olacak, geçim derdiniz olacak. Ben de bu arada çok şanslıydım. Ben ailemle yaşıyorum, hala ailemle yaşıyorum. Riske alabileceğim şeyler vardı. Kendi ailem olsaydı, işte bir çocuğum vesaire olsaydı, o zaman daha belki bir şeyleri 10 kez düşünerek yapardım. Ama bu tarafta yeni jenerasyonun en büyük şanslarından biri de bu. Bir şeyleri riske edin.
Şeyden çok iyi bahsettin. Hani hep var olan kapıdan girmek değil, bazen de o kapıları yaratmak gerektiğinden bence çok güzel bahsettin. Ki keza şeye de hani onu da değinmek istiyordum ben, işte bu girişimci olmaya girişte hani deneyimler, evet, nasıl olmuştu? Onlara da biraz değinme şansın oldu. O yüzden teşekkür ederim.
Çünkü üniversitelere gidiyoruz bu arada. Bizim de şimdi hedef kitlelerimizden biri olduğu için biz de onlarla çok konuşuyoruz. Bu arada bizim Varsap'in en büyük stratejilerinden ve kullanıcılara olan yaklaşımlarından en büyük şey de ulaşılabilir olmak. Örnek vermem gerekirse güven işi yaptığımız için biri Instagram'dan, mailden ulaştığında 24 saat içinde net cevap verilir. Ama olmasa bile çektiğimiz Reels'lardan vesaire arkada Zeynep'in, Hande'nin, İpek'in vesaire olduğunu biliyor. O yüzden bana LinkedIn'den de yazabiliyor. O yüzden ulaşılabilir insanlarız biz aslında. Oradan da aldığımız sorularda startup yapmak istiyorum diyor. Ama gerçekten haklılar. İşte yine ekonomi. İnsanlar kendi işini yapmak istiyor. Özellikle Covid ve Covid sonrası çok evde kaldığımız için şirketler, şahıs şirketleri kuran vesaire kendi işini yapan çok kişi sayısı arttı. O yüzden yeni bir bence bu tarafta trend startup ve kendi işini yapmak. Ama başarısız olup onun travmasını yaşamaktansa kendinize 2 sene verin, işi öğrenin, o zaman yapın.
Dedi ve kalemi bıraktı masaya. O zaman bir diğer sorum şu benim. Şimdi hani nerelerden çalıştığından bahsettik. Böyle biraz işin de konuşalım anlamında şeyi soracaktım. Çünkü şey biliyoruz işte ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerçekten inanılmaz bir böyle finansal açıklar, problemler var. Satın alamayacağımız şeyleri kısa bir süreliğine elde edebilmemizi, o sürede onu kullanabilmemizi hayatımızı kolaylaştırıyor aslında bir noktada. İnanılmaz bir facilitator. O yüzden sen yani bu taraftaki açığı nasıl gördünüz, bu tarafta nasıl başladınız ve bir peşine soru da hani bu taraftaki trendlerin araştırdığında, raporlara baktığında hani gözüne çarpan bir şey kiralama trendinin inanılmaz arttı ve Türkiye'de de bu alanda girişimler var. Yatırım almaya devam ediyorlar.
Evet.
O yüzden senin de hem o taraftan bir bakış olarak geleceğini nasıl düşünüyorsun? Hem geçmişi geleceği olarak onu merak ediyorum.
Şöyle ki WhatsApp'ın hikayesi zaten direkt benim ihtiyacımdan çıktı. Ben de üniversite öğrencisiyken 3. sınıftayken işte kayağa gitmiştim ve sadece menisküs oldu. Sonra kayak serüvenim orada bitti. Bir daha dedim ki ben kayak kaymam. Ve orada böyle kendi kayakamla vesaire biriktirdiğim parayla kayak montu almıştım, pantolon vesaire kayak malzemeleri almıştım. Sonra bir daha kayak yapmayacağım için bir köşede durmuştu, bir de çok yer kaplıyordu. Satmak istediğimde bu bildiğimiz uygulamalar baktığımda ikinci el satış bedel fiyatının çok düştüğünü gördüm. Paraya da ihtiyacım vardı, yani öğrenci olduğum için zararımı çıkartmam gerekiyordu. Sonrasında kiralayabileceğim güvenli bir yer yoktu. İşte yine konuştuğumuz şeye geliyoruz. Dedim ki Türkiye'de güvenli eşya kiralayabilecek yer yok. Sonra yurt dışına baktım, aşırı var. İşte yüz binlerce kullanıcıları var, yatırımlar almışlar, çok iyi gidiyor filan. İnsanlar demek ki kullanıyor, böyle bir ihtiyaç var. Sonra yine hedef kitlesi aynı olan, yani benimle aynı olan arkadaşlarıma sordum, ya böyle bir şey olsa kullanır mıydınız hani filan diye. Herkes aşırı mantıklı geldi. Bu arada hani şey diyordum, yani olumsuz yanlarını da söyle lütfen filan. Gerçekten birkaç kişiye sorduğumda çok mantıklı gelince ve benim de hikayemden çıkınca, işte startup tecrübem olduğu için ve diğer deneyimlerim olduğu için dedim ki o zaman biz yapalım bu işi, böyle bir şey Türkiye'de yoksa. Zaten biliyoruz nasıl yapılacağını, gördük. Sonra ortağım Hande, Hande benim liseden arkadaşım, lise 1'den. O da üniversite zamanında farklı üniversitelere gittiğimizde çok görüşemiyorduk. Ama Instagram'dan birbirimizi takip ediyorduk. Ve her zaman şunu söylüyorum. Instagram sadece sizin yediğiniz, içtiğiniz, paylaştığınız bir yer değil. Instagram'da gidin, yaptığınız işlerinizi koyun, nelerle uğraştığınızı koyun. Biz Hande'yle görüşmediğimiz yaklaşık 3 senelik zaman diliminde ben Hande'nin kulüplerde yer aldığını, onunla bir startupta çalıştığını biliyordum ve bu fikir aklıma geldiğinde direkt Hande'ye teklif ettim. Çünkü bilinçaltıma kazınmıştı. Daha yakın ve sık görüştüğüm insanlar vardı ama bu işi kim yapar diye düşündüğümde Hande aklıma geldi. O yüzden de şu an ortağım. Bir diğer taraftan biz pazara girdiğimizde bizimle aynı anda bir rakibimiz daha çıktı pazara. İkimiz de birbirimizden habersizdik ve aynı anda çıktık. Bu arada o rakibimiz de kullanıcılar eşyalarını koyamıyor. Şirketin kendi teknolojik aletleri sadece, günlük eşyalar yok. Bizde ilk başta sadece günlük eşyalar vardı. Biraz daha teknolojik aletler pahalı olduğu için. Kendi sermayemizle yapıyorduk bu arada, öğrenci sermayemizle. Aynı anda çıktık ama o zaman bundan yaklaşık 2 sene önce, 1,5-2 sene önce, sen de o zamanlarımızı biliyorsun, kiralama pazarı yoktu. Türkiye'de yoktu. Eşya kiralama pazarı yoktu. O yüzden çok zorlanmıştık. Bazen şunu da söylüyorum. Eğer rakipleriniz varsa gerçekten bu çok kıymetli. Çok büyük pazarın lideri olan rakip de zor. Ama hiç olmamak da çok zor. Ben bunu çok yaşadım. Böyle bir pazarı biz yarattık. Gerçekten. Yani C2C kısmında biz pazara girdiğimizde kimse yoktu. Güvenli eşya tarafında. Sonrasında da şimdi yaklaşık 15 gün önce, hatta daha erken, iki rakibim aynı anda yatırım turunu kapattı. Tebrik ederim. Çok da gerçekten gördüğümde seviniyorum. Çünkü bu da bence sizin için bir demotive olmasın. Gidin pitch decklerde, işte yatırımcı görüşmelerinizde bunu kullanın. Bakın rakiplerim böyle yatırımlar almış, işte KPI'leriniz daha yüksekse vesaire de, hedefleriniz daha farklıysa, bunu karşı tarafa bir kanıt niteliğinde sunabilirsiniz. Benim yaptığım iş doğru diye bahsedebilirim.
Süper. Problemi önce keşfedip probleme göre yapmak ve deneyimin olması. Yani bazen şey oluyor ya, böyle bir girişimcilik etkinliğinde denemiştim. Ondan sonra böyle hayatımı gerçekten merkezine koyduğum bir düşünce oldu bu. Yurt dışına gittin etkinliğe. Yatırımcıyla konuşacaksın. Çok iyi bir yatırımcı. Ama şeyi hazırlanmamışsın atıyorum. Yatırımcının neler yatırım yaptığı ya da ne bileyim nasıl nasıl bir network oldu? Yani yatırımcının başka potansiyelini hiç bakmamışsın. Sen istediğin pitch'teki yap ondan sonra. Hani sen ondan ne alabileceğini, paranın dışında ne alabileceğini bilmiyorsan aslında efektif bir tanışma olmuyor. Ya da gerçek bir hikaye doğmuyor orada. Bu böyle hayatımın benim her alanında olan bir şey. O yüzden sen de aslında onu bahsettin. Yani hazır olmak, o ana kadar hazırlık yapmak, o potansiyel enerjiyi depolamak bence çok kıymetli şeylere değindi.
Bir de bizim MVP'miz, bizim pazara çıkışımız 1,5 yıl sürdü. Biz 1,5 yıl arkada çok detaylı çalışıp çıktık yani. Artık herkes pazara çıkmamızı bekliyordu, uygulamanın çıkmasını bekliyordu ama hatalar yine oluyor. Bugün de belki bir bug çıkabilir ama gerçekten çalışıp hazır olunca çıktık pazara da.
Yani doğrulamaları da yaparak, iterasyonları da yaparak gerçek bir girişim. Peki şeyi soracağım. Yani şeylerden de bahsettin ya, çok güzel değindin oraya, işte rakibin olması. Rakibin olmaması da sıkıntı ya da çok büyük bir rakibin olması da bir noktada. Onlara değindin. O yüzden şeyi merak ediyorum. Bir de hani şeyden bahsettin. Aslında biz bu pazarı yaratmak durumunda kaldık. Ben bu arada hani hem sizi ilk gördüğüm zaman, işte böyle 2020-2021'de gördüğüm zaman şey olmuştum. Böyle bunun çok yeni bir şey olduğunu fark etmiştim ama bir yandan da alışkanlık yok ya hani.
Tutar mı bu ya?
Aynen, hem tutar mı hem de şey, böyle bizim arkamızda öğretmenler bir şey var ya, başkasının kıyafetini giyme.
Evet.
Bir şeyler. Başkasının ürünü şey yapma. Ya da işte şey, bende yoksa kimse de yoktur falan. Böyle genel o kanılardan dolayı şey olmuştum. Ne kadar ilerleyebilir ya da ben de dahil olabilir miyim? Hani kullanabilir miyim? Kullanıcısı olabilir miyim gibi. O yüzden o kırılımı nasıl şey yaptınız user'larda? Yani kullanıcılarda o kırılımı nasıl oldu? Nasıl gelişti zaman içerisinde? Onu çok merak ediyorum.
Şöyle açık konuşayım. Yaklaşık bizim 5 ayımız insanlara kiralama diye bir şey olduğunu, eşya kiralama diye bir şey olduğunu anlatmakla geçti. Yani site üye oluyorlar, okey, görüyorlar, bakıyorlar. Aa, bu neymiş diye bakıyorlar ama şaşırıyorlar, anlamıyorlar ilk başta. Yani ben hep kendimi şu taraftan düşünüyorum. Trendyol'u ben ilk çıktığı zamanlar belki de 1007 influencer'da falan gördükten sonra kullanmaya başladım. Çünkü orada e-ticaret ve pazar yeri işi yapıyorsanız kullanıcıların sizi birkaç kez görmesi gerekiyor. Direkt kullanmazlar. Güvenmeleri lazım bu tarafta. Kendi böyle bir case'inden ya da bilinçaltını işlenmesi lazım. Örneğin işte bizde fotoğraf makinesi olduğunu görüyor ama o sırada ihtiyacı yok. Fotoğraf makinesine ihtiyacı olduğunda ben bilinçaltında ona geliyorum ve varsa hep kullanıyor gibi. O yüzden de bu tarafta biraz ilk 5-6 ayımız anlatmakla geçti. Bu arada rakiplere o yüzden söylüyorum. Yani rakibimin tanıttığı kiralama, eşya kiralama modelini ben daha iyi stratejilerle, işte daha şey yaparak alabilirim o müşteriyi. Ama sıfırdan anlatmak işin en zor kısmıydı. Bir diğer taraftan da sonrasında 6 ay da sonra işte farklı stratejilerde, üniversite etkinlikleri, o tarafta işte onlarla komünite oluşturmak vesaire derken, insanların da hem ürün fiyatlarının çok yükselmesi, İçeriye markaların gelmesiyle beraber insanlar şu an gerçekten güzel bir şekilde kullanıyorlar.
Harika. Peki şeyden bahsettin. Hani bu bir önceki soruda şey değinmiştim, işte işin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Bunlardan biraz değindin. Bunu ben iki taraflı, iki uçlu çatalla bölerek sormak istiyorum şimdi tekrar. Bir, girişimcinin geleceğini olduğunu düşünüyorsun. Bu böyle şey, tam şey sorusu. İşte 5 yıl sonra kendilerden geliyorsun onun gibi. Bir ikinci, o çatalın diğer ucu da aslında yaptığın hani domainle ilgili kiralama üzerine hani trendlerin nereye gideceğini düşünüyorsun. Böyle o ikisi hakkında da bu işi yapan genç bir profesyonel olarak dediğim gibi işlerin geleceği hakkında düşünüyorsun, merak ediyorum.
Ya her zaman şunu söylüyordum. WhatsApp çok başarılı olduğunda bundan 5 yıl sonra ekosistemden aldığımızı geri ekosisteme vermemiz gerekiyor. O yüzden melek yatırımcı olmanın ya da bir yatırımcı olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bir startup daha yapar mıyım o zamanın durumuna bağlı olarak ama belki bir startup yaparken yine melek yatırımcı ya da yatırımcı olmak o tarafta isterim. Smart money kısmı çok önemli. Burada yeni işe başlamış işte başlangıç aşamasındaki pre-seed turundaki ya da seed turundaki girişimcilere o tarafta kendi deneyimlerimi aktarmak çok isterim. Çünkü gerçekten çok lazım bu tarafta. Türkiye'de yatırımcı sayısı hala çok az. Girişim sayısı ondan kat kat daha fazla. O yüzden ekosistemden biz eğer bir şey kazanacaksak gene ekosisteme verelim ki ekosistem büyüsün. Bu tarafta en büyük hedefim gerçekten bu. Bir de bu işin gerçekten insanı genç tutan, zinde tutan, besleyen bir tarafı var. O yüzden de seviyorum ekosistemi. Bir diğer taraftan kiralama pazarına baktığımız globaldeki en büyük rakibimiz Grover Unicorn oldu. Bundan 5 ay önce. Bu da bize gösteriyor ki yine biz pazardayken Unicorn olmamıştı. Yani ilk başta pazara çıkarken Unicorn olmamıştı. O zaman bunu da kullanabilirdim. Ama şansa ki ilk yatırım turumuzu biz görüşmelerini yaparken Unicorn oldu. Hemen sunuma ekledik. Sonrasında o yüzden hem sürdürülebilirlik tarafı olduğu için hem insanların artık eşya almaya, bir yerde tutmaya çok istekli olmadığı için hem de yeni çıkan teknolojileri kullanmaya çok meraklı oldukları için kiralama tarafı daha da gelişecek Türkiye pazarında da. Bunu Apple aslında yapıyor. İnsanlar bu tarafı kaçırılıyor. iPhone 13 alanlar geçen sene telefonunu geri verip Apple'dan iPhone 14 alabiliyor üstüne para ekleyip. Aslında bu bir kiralama. Sadece başlangıçta iPhone 13 satın almış oluyorsun. O yüzden kiralama modelinin daha da çok da büyüyüp gideceğini düşünüyorum. Airbnb şu an yıkıyor ortalığı. Herkesin bir gelir kaynağı. Mesela bize hep şey diyorlar. Kişiden kişiye eşya kiralamayı niye bırakmıyorsunuz? İşin en zor kısmı orası. Operasyonel anlamda en zor taraf o. Teknoloji tarafta en kolay işte sizin ürünlerinizi kiralatmak. Ama ben de şunu söylüyorum. Kişilerin para kazanma tatmin duygusu, işte para kazanmasının bu tarafı varsa bir daha çok kullanması aslında önemli olan. Yani gerçekten biz şunu gördük. Bir kullanıcı bir haftada 1400 TL kazandı WhatsApp'ten. Ve o kullanıcının deneyimi paha biçilemez. Hemen arkadaşını öneriyor. Ya diyor para kazandım gelsen. Airbnb'de zaten böyle büyüdü. O zaman Airbnb'de ev alarak, daire alarak kiralama yapabilirdi. O yüzden de WhatsApp tarafına umuyorum ki hiçbir zaman kişiden kişiye de bırakmayacağız. Ya şey çok kıymetli mi? Bir üniversite öğrencisi sizden para kazanarak eşyasını kiralayıp sizin sisteminiz üzerinden para kazanarak atıyorum hobisini yapabiliyor. O yüzden de böyle devam edeceğini düşünüyorum.
Bence çok güzel iki noktaya değindin. Ben böyle zihnimde kendime not aldım. Bir, bakış açısını değiştirmişsiniz bunu yaparken anladığım kadarıyla. Hani diyorsun ya Apple'da aslında bunu yapıyor. Evet hepimiz biliyoruz ama oradaki mindset'i değiştirip iş modeli koymuşsunuz ortaya. Bir o çok kritik. İkincisi bence şey notunu aldım yine kendime. Bu user'ı memnun etme hani. Bu şey trendleri de oluyor ya hani ya artık hepimiz içindeyiz. Sadece maaş aldığın yerden artık kazanamıyorsun. Evet. Tüm gelir kaynağını. İşte side hustle işte ne bileyim ya da içerik üreticiliği hani bunu böyle işe getirme ne bileyim hani kendi product'ını yapma mikro girişimcilik falan bunlar çok aslında böyle günümüzdeki trendlerden. Bu da yine onlardan biri. Hani tam olarak şeydi tabii ki de yani bir product, dijital product yapmadan para kazan
şey
gibi değil ama.
Bir insanın çalışırken akşam taksiye çıkması gibi. Gerçekten bir arkadaşım influencerlığı böyle bahsetmişti. Bir kurumsalda çalışırken aynı zamanda influencerlık yapıyordu. Akşam taksiye çıkmak gibi demişti. WhatsApp tarafına da sadece hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sıfır eforla para kazanıyorsunuz.
Harika. Yani o yüzden dediğin gibi hem kullanıcının mindsetini değiştirmek hem de onu bir anlamda başka şeylerle beslemek gerçekten iyi bir iş modeli.
Teşekkürler.
Bu zamana kadar paylaştığın her şey için çok teşekkür ederim. Ben zaten 2020'den beri yakından takip ediyorum dediğim gibi ama bugün böyle bu görmediğim noktaları görmek de benim hem sizin işiniz açısından hem de bu işin geleceği açısından bana böyle çok pencereler açtı beynimde. Ben yavaş yavaş böyle sana özel hazırladım sorular tamam. Doğru geçiyorum. İlk sorum şu. Sen hem girişimci olduğun için bence zaman çok değerli olduğu için o zaman da verimi yönetebilmek amacıyla çok fazla şey zaten kullanıyorsunuz uygulama, tool gibi şeyler. Bir yandan da kendini beslemen gerekiyor her gün aslında. Hem bu şey için bu yüzyılda yaşayan bir genç olduğun için hem tabii girişimci olduğun için. O yüzden böyle önerebileceğin bir uygulama, tool ya da katıldığın yakın zamanda bir topluluk var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın?
Şöyle reklamlar. WhatsApp community'sine katılabilirsiniz. 18-25 yaş aralığındaysanız orada sizi besliyoruz diyormuşum. Bunun yanında gerçekten podcast dinliyorum. Bence bir de şu var. Farklı hayatımın şeylerini yapıyorum. Biraz daha uygulama bazlı gidemeyeceğim ama farklı bir cevap vereyim. Podcast tarafında bu tarafta biraz daha kendimi hem besleyecek bilgiler açısından hem de mental açıdan da kendimi daha besleyecek, iyi hissedecek podcastler dinliyorum. İşte yolda giderken, otobüste giderken vesaire vesaire. O hani kısa vakitte böyle kafamı boşaltacak şeyler dinliyorum. Hem de bana fayda sağlayacak. Diğer taraftan da sen derken fark ettim. Zaman şey tarafını çok kafamda meçliyorum. Yani çok yoruluyoruz. Gerçekten bir arkadaşıma şey dedim geçen gün. Ya hiçbir şey yapmıyorum. Ofiste oturuyorum. Ya oturarak iş yapıyorum yani. Ama akşam çıktığımda çok yorgun oluyorum dedim. Yani bu nasıl olabilir? O da ki Zeynep beynini çalıştırmak insanı en çok yoran şey aslında. O yüzden yaptığım şeyler de böyle kafamda çok artısını eksisi yapıyor. Atıyorum şuraya yürüyerek gidersem ya da şuraya otobüse binmeden gidersem ne kadar yorulurum ve ertesi gün ne kadar yorgun olurum. Bu gibi böyle kafamda bir sürü hesaplamalar yapıyorum. Mütürlemeye çalışıyorum falan. O yüzden bu tarafta böyle hareketli olmaya çalışıyorum bir diğer taraftan. Ben startup tarafında başlarken şey de çok izlerdim. Benim ilk iş birliğimin marka kurucularından biri aynı zamanda Mustafa Namoğlu'nun Kolay Değil kanalı. Bu yola çıkarken de çok dinliyordum. Evde daha girişim yapmazken ve bir köşede uzanırken akşamları gerçekten Kolay Değil'i izliyordum ve deneyim dinliyordum. Bence insanın yaşayan bir deneyimden duyması da çok kıymetli. Ama bir komüniteye katılmak isterseniz varsa hep komünitesine katılabilirsiniz.
Harika. Peki şey, bunu böyle diğer bölümlerde de söylemiştim ama artık bir sır olmaktan çıktı. Ama şey, ben böyle 2021'in sonlarına doğru anime izlemeye, işte doğu tarafındaki kültüre hakim olmaya başladım. Bu benim için inanılmaz şeydi. Guilty pleasure. Çünkü başlayan her arkadaşımı böyle, kardeşime ya, kardeşim izliyordu böyle, inanılmaz şeydi. İyi, bunu mu izliyorsun? O yüzden şeyi merak ediyorum. Senin böyle bir guilty pleasure'ın var mı?
Şöyle, ofiste öğlen yemek yerken hiçbir şey düşünmemem gerekiyor. Yani böyle yemek benim için böyle me time gibi bir şey ama o kafamı boşalttığım ve zihnimi hiç kullanmayacağım, uyku moduna alacağım bir zaman dilimi. O yüzden YouTube'da eski dizilerin, Türk dizilerinin kesitlerini izliyorum. Akıyor, gidiyor, ben yemeğimi bitiriyorum, hiçbir şey düşünmüyorum ve o sırada zihnim dinlenmiş oluyor. Beynimi kullanmayacağım şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir Netflix'ten açarsam o taraf daha derin deyip diziler beynimi kullanıyor. Bizim sağ olsun Türk dizilerimiz, bayılırım. Hemen yemek yerken böyle küçük küçük kesitler o tarafta izliyorum.
Şey, bununla ilgili de böyle bu işte takip ettiğim bir tane kanal var. Yabancı konuklarla işte konuşuyorlar. Yani Türk dizileri nasıl 2 saat falan böyle. Onu soruyorlar. Yani çok zor hem kaydedeyim şeyi. Evet. Kim izliyor bunları falan. İşte biz izliyoruz.
Evet.
Ya hem bu dijital bir çağda yaşayan bir gençsen. Gerçekten kafan çünkü inanılmaz hani dağılıyor. Hem de şey, Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsan sanırım hani şey, kafanı gerçekten boşaltmaya ihtiyacın oluyor.
Tabii bir de bu konuda şunu da çok öneriyorum. Yani benim en yakın arkadaşım ekosisteme çok uzak. O yüzden sadece maksimum 15 dakika dertlerimi anlatabiliyorum buluştuğumuzda. Sonrasında hayata dair diğer konulardan başka bahsedebiliyorum. Bu benim için bir terapi. Çünkü işi orada bırakabiliyorum. Onun bu tarafa uzak olması, işte ilgisinin olmaması bana çok iyi geliyor. Hande ile çünkü bizim artık yani çok özel hayattan da konuşsak 5 dakika sonra hemen işe dönüyoruz. Şunu da ne yapacaktık, şunu ne yapacaktık falan, hemen yazışıyoruz ya da konuşuyoruz. O yüzden de bence eğer bir girişimciysen bir tane de hiç bu tarafa şey olmayan bir en yakın arkadaşınız olsun.
Peki son olarak şunu merak ediyorum. Böyle hepimiz çok fazla şarkı tüketiyoruz zaten yoldayken. O yüzden hani şey, ya o şeyi geçiyorsun ya işte loop'ta random aldığında bir şarkı dinlemiyor, bir şarkı dinlemiyor. Senin hiç geçmediğin böyle favorin ve atıyorum bugün dinlesen de tüketsen de yarın tekrar dinleyebilirim dediğin bir şarkı var mı?
İki tane buna cevabım var. Bir tanesi Melike Şahin'i çok seviyorum. Ben yengeç burcuyum.
Burada bir duralım.
Yani ben yengeç burcuyum. Ben çok mutluyken de duygusal şarkılar dinlerim ve bundan mutlu olurum. Hüzünlenmem. O yüzden Melike Şahin çok seviyorum. Ve Melike Şahin'in her şarkısını çok seviyorum neredeyse. O yüzden onu loop'ta durdururum. Birkaç kez dinlerim. Denk geldiysem birkaç kez daha dinlerim. O yüzden çok keyifli. Yani bu şarkıdan, Melike'den zevk alıyorum. Bir diğer taraftan da böyle birkaç tane işte tabii yılda bir dinlediğim şarkılar da var. Ama onlar böyle şey değilim hani, sürekli dinlediğim şarkılar değil. Böyle bana özel gelen şarkılar. Ama onun dışında şu an en favorilerim Melike Şahin ve tüm şarkıları. Buradan da tüm yengeç burçlarına önerimdir.
Bizden burç.
Bu tarafta sizin Bubbleworks tarafında da böyle burçlar tarafında da
evet,
astroloji tarafına da böyle sizin de gördüm içeriklerinizi. O yüzden yengeç burçları Melike Şahin'i çok seveceksiniz.
Harika. Başak burçları sizde bir tane Fransız rapçi önereceğim. Onu çok seveceksiniz. Teşekkür ederim tüm cevapların için, samimiyetin, şeffaflığın için. Ben senden çok çok beslendim. Hem böyle şey, işinizin detayını öğrenme şansım oldu. Hem seni yakından tanıma şansım oldu. Hem de bugün böyle iş üzerinde görme şansım oldu. Senin ne kadar gerçekten işine bağlı olduğunu gördüm. Böyle tutkuyla bir iş yapmak bence çok kıymetli. Her şeyin çok hızlı tüketilebildiği bir çağda. O yüzden tekrardan tüm cevapların, samimiyetin için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir anımızı anlatayım seninle. Daha işte tam bu işi işte gidip o delikten almak gibi. Gerçekten hani beklemek değil de fırsatları gidip siz oradan alacaksınız gibi. Ben sana bir sene önce bu tarafta yazmışım. Sürekli WhatsApp çıkmıştı böyle yazıyorum. Görüşebilir miyiz? Beni kanalınıza çağırabilir misiniz işte vesaire gibi. O yüzden insanlar bazen şey gibi geliyor. Erken yeni girişimcilere. Herkes bir anda sizi çağıracak. Hayır, gidin, çağırmıyorsak beni çağırır mısın deyin. Ya da gelebilir miyim kanalınıza konuk olarak deyin. O yüzden ben de sana bir sene önce yazmıştım. O tarafta sanırım bir ara olmuştu sizin de.
Evet, evet.
Denk gelememiştik ama ne kıymetli ki bugün buluştuk. O yüzden dediğim gibi o tarafta her zaman bekleyen değil de gidip alan olun istediklerinizi. Bir diğer taraftan da ben de kendi kanalıma konuk olmuş gibi oldum. Gerçekten hiç bu ihtiyacım varsa kanalımda bu kadar konuşmamıştım. Bu da çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
Ben de teşekkür ederim ve uzun bir süre buluşabildiğimiz için çok mutluyum. Umarım dinleyen herkes için de harika bir gün olur.
Görüşmek üzere.